Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, ömürlerinin o en değerli hazineleri olan vakitlerini bize ayırıp, bizi izleyen ve bizi dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim bizim nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde İş dünyası, dünyanın en başarılı şirketleri, Fortune 2000'deki yöneticiler, CEO'lar, iş kurucular, şirket kurucular, girişimciler ne tip çalışanlar istiyorlar kısmında sıra dışı, inovatif, mucit düşünceyi, eleştirel düşünceyi, problem çözmeyi, karar vermeyi ve iletişimi işlemiştik geçen hafta. Rabbimiz lütfederse bu haftada iş dünyasının çocuklarınıza, çocuklarımıza muhakkak kazandıralım, kazandırmamız lazım dediği işbirliğinden İnşallah devam edeceğiz bu haftada bu konuyu. Ana insani temel yetkinliklerden birisi olarak sizinle inşallah paylaşmış olacağız. Aziz dostlarım, genel hatları, genel çerçevesi itibarıyla şöyle bir hatırlayacak olursak, biliyorsunuz insanın temel yetkinliklerinde özellikle çok önem verdiğim şekliyle Dünya Ekonomik Forumu 20. yüzyılın temel yetkinliklerinde neler istiyor, çocuklarımızı nasıl yetiştirelim, gelecek çağa nasıl ayak uydursunlar, hazır olsunlar diye bunu sizlerle paylaşmıştım. O serinin sonunda da acaba dünyanın en başarılı, en büyük şirketleri çalışanlarından ne tür özellikler, ne tür nitelikler istiyorlar, ne bekliyorlar çalışanlarından diye onu sizlerle paylaşmıştım. Onun da belli temel konuları vardı. Yani sadece Dünya Ekonomik Forumu'nun söylediği şekliyle değil, kendi iş dünyasındaki o kurdukları girişimin başarılı olması adına o girişimi çalıştıracak, o sistemi çalıştıracak olan insan kaynağının, insan kıymetinin de hani kreatif, mucit, sıra dışı bir düşünceyle, inovatif bir bakış açısıyla, yenilikçi bir bakış açısıyla eleştirel düşünebilmeyi başarmış, problem çözebilen, karar verebilen, iletişimi güzel, işbirliğine açık, bilgi okuryazarlığında, medya okuryazarlığında özellikle araştırma ve incelemelerde epey bir becerikli, dijital vatandaşlık bilişim teknolojine yatkınlıkta ilerlemiş, esneklik ve adapte olma özelliğini geliştirmiş, öz yönlendirmesini başarmış, verimli, liderlik ve sorumluluk alma yeteneğinde bir kişi beklediklerini genel itibariyle, genel hatlar itibariyle sizlerle paylaşmıştım. İlk dört yetkinliği elhamdülillah geçen haftalarda sizlerle paylaşmış olduk. Yani nedir bunlar? İşte o mucit düşünmeyi, yenilikçi düşünmeyi, sıra dışı ve inovatif düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözme ve karar vermeyi bir başlık altında inceledik ve dördüncü olarak iletişimi. Şimdi beşinci maddeden Allah lütfederse ilerlemiş olalım. Malumunuz olduğu üzere hani ben her ne kadar konunun başında işte Dünya Ekonomik Forumu bunu istiyor, Fortune 2000'deki şirketler bunu istiyor diye başlasam da aslında zaman zaman hakikat bakış açısıyla, hakikat çerçevesinden baktığımızda bunun İslami de bir kaide olduğunu, gereksinim ve ihtiyaç olduğunu, bu tabloda istenilen özelliklerin hemen hemen tamamını Kur'an-ı Azimüşşan'da, Vadis-i Şeriflerde bulmanın mümkün olduğunu her yere geldiği dakikada sizlerle paylaşıyorum. Bu anlamda işbirliği konusu da hem Allah'ımızın Kur'an-ı Azimüşşan'da bizden beklediği bir insani meleke, hem de Resulullah Efendimizin ümmetine ana tavsiyelerinden bir tanesi olarak duruyor önümüzde. Geldikçe, konu işledikçe hem hadis-i şerifler hem de ayet-i kerimeler çerçevesinde, ışığında ele almaya da gayret edeceğim inşallah. Rabbim olumlu, hayırlı, güzel, faydalı işlerde güzel insanlarla iş birlikteliklerimizi artırsın inşallah. Can dostlarım, kişiler, yani şöyle bir topluma baktığımızda aileler, kurumlar bugün en çok kendi içlerinde gönüllü işbirliğini artırmanın yollarını arıyorlar. ana işlerden birisi olmuş yani. İş birliğini nasıl artırabilirim? Bu kurumda iş birliğini nasıl sağlayabilirim? Yapılacak bir iş varsa durumdan vazife çıkartan, gerektiği yer ve her zamanda inisiyatif alabilen, bir görev olduğunda sağa sola bakmadan hemen ortaya çıkıp ben yapabilirim diyen insanlarımızın sayısı gittikçe azalıyor. Bunun yerine baktığımızda zaten görüyoruz. Ailemizden görüyoruz, kurumumuzdan görüyoruz, çevremizden görüyoruz. Sosyal medyada haddinden fazla bunu görüyoruz. Suya sabuna dokunmayan, neme lazımcı bir insan tipi. Görünme, elleme, karışma, yapma modunda, kendi köşesine çekilen, telefonunu aldığında oradan bir parmak hareketiyle kaydıra kaydıra, surf yaparak hayatı yaşamaya çalışan, mouse eline geçtiğinde tıklayarak tıklamalı bir hayat peşinde koşan, hayatı rölantiye alarak yaşamaya başlamış bir nesil, onun da içerisindeyiz. Yaşlarımız da öyle, gençlerimiz de öyle. Hani inisiyatif alan insan sayısı gittikçe az. İşbirliğine açık insan sayısı gittikçe az. Bu insanlık açısından da, ümmet açısından da, Türkiye açısından da çok tehlikeli bir hal. İş dünyasının duayen kişileri, başarılı kişileri bu açıdan işbirliğine açık insanlar arıyorlar. Gelecekte bu özelliğin çok daha önemli olacağını söylüyorlar. Çocuklarımızı şimdiden işbirliğine yatkın bir şekilde yetiştirmemiz gerekliliğini ifade ediyorlar. Bölgesel olarak bir bakın. Bizi birbirimize düşürmüş elin gavuru. Ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri diyerek yüzyıllardır kardeşçe yaşadığımız şu coğrafyada birbiriyle olumlu işbirliği içerisinde iki ülke bırakmamış neredeyse. Hepimizin birbiriyle büyük ve çözülemez sorunları var. Gelmiş cetveli koyup sınır çizmiş bize, sınır sorunlarımız var. Gelmiş cetveli koymuş, bölge belirlemiş bize, etnik sorunlarımız var. Gelmiş içimizde çeteleşmiş böyle, nasıl söyleyeyim, hani İslami desem İslam dışı, zaten İslami olmadığı çok açık ama sapkınca oluşumlar kurmuş. İşte en son başımıza bela ettiği FETÖ ortada. Dolayısıyla çözülemez bir yıl sorunla dini, milli, manevi, ahlaki olarak gayri ahlaki yaptıkları, zaten bu mikrofonları kirletmeye gerek yok, ortada. Ortalık lağım yerine dönmüş bütün kanallara ve sosyal medyaya baktığımızda. Dolayısıyla hepimizin böyle büyük ve çözülemez sorunları ya var ya da varmış gibi gösterilmiş. Böyle bir hercümer içerisinde mahvolmuş durumda. En sonunda da kabuğumuza çekilip aman ona görünmeyeyim, ona karışmayayım, onunla bir yol arkadaşlığı yapmayayım, onunla bir şirket kurmayayım, onun işine karışmayayım, onunla ortak olmayayım gibi, ama bizi birbirimizden uzaklaştırmış, bizi birbirimizle iş yapamaz bir hale, işbirliğine giremez bir hale getirmiş ama on binlerce kilometre öteden gelip farklı din, ırk, dil ve meşrepten insanlar hem de bölgeyi iliklerine kadar sömürünceye kadar bir işbirliğine, zorunlu işbirliğine, sömürgeci işbirliğine maruz bırakmış, tabiri caizse tehditkar bir üslupla. Şimdi Amerikan Başkanı seçilen Trump'ın şeyine bakın. Direkt, yani diplomasi tarihinde ben uluslararası ilişkiler okumuş bir insanım aziz dostlarım. Diplomasiyi az çok bilirim. Hani çalışmadım. Entelijansta da, harciyede de asla işim olmadı. Hani devlete dönüp devlet nezdinde bir iş asla yapmadım. Hep özel sektörde kaldım ama oradan da bir sürü arkadaşlarımız oldu yani. Diplomatik üslup diye, bir diplomatik dil diye de bir tabir vardır ya. Kral, yıllardan beri biz olmasak sen burada kalamazdın, seni koruyoruz, bunun bedeli olacak, bunu ödeyeceksin diye bir beyanat yapıp sonrasındaki haftada 100 milyar dolarlık silah anlaşmasını Suudi Arabistan'a mecbur bırakırsan nasıl olduğu ortada. Bu işbirliğinin gönüllü mü, zorunlu mu, mecburi mi? Deli Domrul Köprüsü gibi geçenden bir akçe, geçmeyenden iki akçe. Dolayısıyla hani zorunlu işbirliği, sanki silah zoruyla yapılan işbirliği daha mı haşa muteber ki bu şekilde görülüyor? Hani Lawrence'a atfedilen bir söz var. O kadar diyor. Hani Lawrence dediğimizde bu coğrafyayı Müslümanlara haram eden, haram kılan, bu coğrafyada huzuru neredeyse birbirimize haram kılan bir melundan bahsediyoruz. O kadar diyor rolüme kaptırdım ki kendimi, hani birbirine düşürecek Osmanlı coğrafyasında Arapları Türklere kırdıracak, Türkleri Araplara kırdıracak, Osmanlı'yı oradan çıkartacak, petrole konacak, İsrail'i orada kuracak değil mi? Filistin'i tarumar edecek. Hedef büyük, plan büyük. O kadar diyor rolüme kaptırmıştım ki kendimi, teheccüd kılmadığım gecelerde içimde bir huzursuzluk oluyordu. Mel'unun melanetine bakar mısınız yani? Ya rol icabı yapan adam bile böyle söylüyorsa, bilmiyorum yani. Kendi nefsime söylüyorum ben, size haşa söylemiyorum aziz dostlarım. Beni lütfen affediniz. Dolayısıyla işbirliği önce kendi yakın çevresinde olur bir insanın. Mesela önce insanın kendi içinde olur yani. En yakını insanın yakini kendisidir yani. Kendi içinde olur, olmalıdır yani. İnsanın aklı gönlü ile, imanı bilgisi ile, duygusu tecrübesi ile, vicdanı beyni ile bir işbirliği yapabilmelidir bir insanın. Tek bir uzuv yetse Allah niye bu kadar çok teçhizat yaratsın insanın içerisine? Demek ki onlar da gerek. İnsanın hani bir puzzle olarak düşünürsek, onun tamamlayıcı cüzleridir, mütemmim cüzleridir onun. Onlar da varsa onlar da kullanılmalı yerli yerince değil mi? Ama bugün akıl bir şey diyor, gönül onu tartmıyor. Bilgimiz ortaya bir şey koyuyor, iman ona yatmıyor. Duygu bir şey sızlıyor içeriden, tecrübe diyor ki dalma yola. Beyin bir şey emrediyor, vicdan orada yaralanıyor falan. Bütün içerideki uzuvlar, bütün parçalar insanın kendi içinde birbiriyle kavgalı. İşbirliği yok. Nasıl huzur gelsin ondan sonra? Sonra insanın kendi içinden sonra hani birazcık böyle dışa doğru çıktığımızda ilk insanın içine doğduğu aile değil mi? Ailede işbirliği şart. Aile fertleri ailenin her faaliyetinde böyle kendilerini yetiştirmeye, bir sofra hazırlamaktan ev işleri yapmaya, çocukları büyütmeye varıncaya kadar çocukların da orada nasibi ve gücü kadar sorumlu kaldığı gönüllü bir işbirliği yapmalı değil mi aziz dostlarım? Yani çocuklar hiç ev işi yapmıyor ya da çocukların yetiştirilmesi sadece anneye havale edilmiş. Daha da kötüsü bir dadıya havale edilmiş, bir bakıcıya havale edilmiş. Baba kendi işinde uğraşında, anne kendi işinde uğraşında, çocuklar ortalıkta falan. Hani burada bir işbirliği var diyebilir miyiz yani? Ehli namus profesörlerimiz bugün Harvard'da bile çocuk yürüme çağına geldiğinde sofraya yürüyerek o body body minik adımlarıyla eline bir tuzluk verin, bir ekmek parçası verin, kırmayacağı, dökmeyeceği, ona zarar vermeyeceği bir şey verin. O gelmeden de yemeye başlamayın. O bilsin ki her sofraya o getirilecek, onun da sorumluluğu bu çocukta. O da bilecek sorumluluğu diye bir işbirliğinin bir karakter eğitimine evrildiğini anlatıyorlar. Sonra biraz daha böyle dış çerçeveye geçtiğimizde akrabaların güzel bir işbirliği içinde olduğu geniş aileler aklımıza geliyor. İslami anlamda akrabalar arası bu işbirliğinin bir vecibe olduğunu, bir mücbir bir şart olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü akraba ziyaretleri değil mi? Isım akrabayla sıla-i rahimi kesmemek, onlara gidip gelmek, kötülük yapanları affetmek, senle işbirliğini kesen, sana gelmeyen, sana yanaşmayan, seni mahrum bırakana senin lütfetmen, vermen, seninle problem yaşayanları affetmen gibi gibi hep böyle aileye ve akrabaya gani ve geniş bir şekilde davranmayla alakalı. Ve bunu yaptığımızda da huzur ve rızık bol oluyor. Ömür uzuyor. Yani Allah evet böyle bir şey belki kulum sabrediyorsun böyle bir şey çekebiliyorsa sıkıntı ama bak ecrini sadece ahirete bırakmıyorum dünyada da bunu ödüyorum diyerek bir müjde veriyor yani. En azından yani Allah'ın hatırı haşa az bir şey midir? Allah'ın hatırı varken ömrün uzamasına, rızkın genişliğine de Allah rızası zaten var. Allah'ın arşına yapışmış sıla-i rahim hakkı. Allah'ın arşına tutunuyor. Düşünün mübarekliğini, muazzezliğini aziz dostlarım. Tabii ki Allah'ın rızası kafidir Müslümana. Ama Allah hani Kur'an-ı Azimüşşan'da niye o kadar cennet cehennem tasvirleri yazsın ki yani? İnsanın psikolojisini biliyor yani. Evet bana seni gerek seni o da var Yunusçası ama orada da belirtmiş işte cennet nimetleri var. Dolayısıyla dünya nimetleri de var. Hani kim ömrünün sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket içinde amelinin de güzel olduğu bir uzun ömür istemez. Bütün dünya onun peşinde anti-aging'ler falan o kadar kremler, yemekler, detokslar niye? Uzun yaşamanın peşinde insan, ölümsüzlüğün peşinde. Ruhunu bedenine kalibre edebilmeye çalışıyor. Edemeyecek amenna kıyamet bütün canların, bütün bedenlerin yok olup yeniden dirildiği, haşredildiği bir yer olacak. Ama işte orada da iki parça birbiriyle uyumsuz ve huzursuz. Beden bir şey diyor, ruh başka bir şey diyor. Ruh o bedene uygun değil. Beden uygun hale getirmemiş kendini çünkü. Ruh muazzep. Öyle bir hayat düşünün yani. Dolayısıyla Rabbimiz, hani uzatmadan söyleyeyim, aile içerisindeki bu işbirliğinin, bu uyumun, bu huzurun iyi olduğu ailelerde hemen diyor ki, kulum bunu yaptın mı? Burada bir işbirliğine girdin mi? Ben diyor ömrünü uzatıyorum, sana da bol rızık veriyorum. Yani bir rızık ve ömrün uzun olmasının bir vesilesi kılınmış buradaki işbirliği. Ben de bizzat acizane bunu gözlemliyorum. Aziz dostlarım, çevremdeki ailelerde ne mutlu o geniş ailelere. Örnekleri azalsa da hala onu yaşatan güzel dostlara ne mutlu, o güzel insanlara ne mutlu. Hala Ya az olsun bizim olsun, ayrıl bey, babandan, abinden, kardeşinden, bütün çileyi biz mi çekeceğiz? Az olsun bizim olsun diye aile şirketini parçalamayan gelin hanımefendilere ne mutlu. Elti sendromu yaşamayan aile şirketlerine ne mutlu yani. Hala güzel insanlar var. Dolayısıyla o, evet, insanın olduğu her yerde sıkıntı olacak ama tehallu bi ahlakilla, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaksak aziz dostlarım, kurtuluşu ben size söyleyeyim. Allah'ımızın şu anda bizimle kararından emin değiliz yani. Kati karar mahşerde verecek. Kati kararı Rabbimizin o zaman. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şehit gibi ölenlerin orada cehennemlik olduğunu Allah Resulü buyurmuş işte. Bunu insanlar, aa ne kadar da kahramanca savaştı diye. Cömertlikte zirve olmuş birinin cehennemlik olduğunu bildirmiş işte Allah Resulü. Aa ne kadar cömert insan desinler diye. Gibi gibi gibi örnekleri çok yani. Dolayısıyla kimin ne olduğunu, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Kati karar mahşerde. Kati karar anıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Hayatınızı yeniden bir gözden geçirin. Bakın biz işbirine niye yatkın değiliz? Çünkü karşıda hep küsur değil kusur arıyoruz. Küsur, fazlalık yani, değil mi? Artan bir şey, küsurat. Bunu aramıyoruz, kusur arıyoruz. Hep kusur, bir eksikliğini görmeye çalışıyoruz yani. Küsurat değil, eksikliğine bakmaya çalışıyoruz. Eksiğini yediğini bulmaya çalışıyoruz. Ne yapıyor Rabbimiz? Kıyamet kopup mahşerde ikra kitabek diye kitap tutuşturulunca sağ ya da sol elden elimize, ki Rabbim inşallah sağ elden lütfeder. O kitabı almamızı ve okumamızı huzurla lütfeder, lütfeyler. Cennet vesilemiz kılar o muazzez kitabımız. Amin inşallah. Sizler de amin deyin inşallah. Birbirimize dua edelim aziz dostlarım. Burada çok dikkat edin ne olursunuz aziz dostlarım, can dostlarım, ne olur. Çok dikkat edin bu noktaya. Bizi kurtaracak bir sır size fahş ediyorum. Allah'ın karar anı mahşerde o kitabı elimize aldığımız andadır. Orada da tabii ki Rabbim istediğini affeder, istediğini affetmez ama bir de kitap var değil mi? Yazılmış oraya. İsterse o eksi yazılanları artıya çevirir, değil mi? Var örneklerini anlatıyor Allah Resulü. İsterse ömürde, 100 yıllık ömrümüzde bir tek kerecik kıldığımız o mübarek namazın hükmünde kılar. Bütün namazlarımızı o katsayıyla çarpılır. Sanki bütün namazlar kusursuz, en mükemmel şekilde binlerce kat sevaba erişmişcesine bize bir sevap lütfeder. Bilinmez. Allah'ın rahmeti sonsuz. Peki ne kurtaracak bize? Söylüyorum sırrı. Eğer 50.0001 bile olsa, 50'yi geçmişse Rab bizi affediyor. Ve biz ileriden yazılıyoruz ve cenneti hak ediyoruz. Yani bu ne demek? 49.99999 olsa bile, 49'un küsuratı ne kadar çok olursa önemli değil. Hani neredeyse şöyle anlayabiliriz, küsuratları yok edersek. Hani 51 oldun mu geçtin, kaldı ki 50.01'de geçiyorsun yani. 50'yi bir gramda geçsen geçiyorsun yani. Ve 49'u bütün küsuratlarıyla, 99.99999, 49'un küsuratları ne kadar çok olursa olsun, 50'ye ne kadar yakın olursa olsun önemli değil. 49'sa bütün hatalar, bütün günahlar, bütün kusurlar affediliyor. Acizane dünya hayatında biz eşimize, çocuğumuza, çevremizdeki insanlara, çalışanlarımıza, tabii çalışanlara derken de kurumsal affın ihanet olduğunu ama kişisel affın ibadet olduğunu da söylemeliyim aziz dostlarım. Bir amme hukuku vardır, bir kamu hukuku vardır, bir kul hakkı diye bir şey vardır. Yani siz kişisel haklarınızdan feragat edebilir, fedakarlık edebilir, onu affedebilirsiniz. Kurum adına sürekli saat 12'de, 1'de, 2'de geliyor. Sürekli aldığı hesabı tam olarak teslim edemiyor. Sürekli verimlilikle alakalı sıkıntı var. Sürekli bu ayrı bir şey. Kurumsal af ihanet olur. Kurum affedemez. Çünkü kurum affederse öbürlerine ihanet olur. Ama kişi olarak affedebiliriz. Dolayısıyla burada birbirimizle olan muamelatımızda 50-51, hadi küsuratı uyarlıyorum karışıklık olmasın, 51'e 49 diyelim. %49'luk bile hatalarını affettiği zaman insan yakın çevresinin, ben görüyorum ki, anlıyorum ki, şahit oluyorum ki işbirliği imkanı zirve yapıyor. Ama %1'lik sıkıntısına tahammül gösteremeyen, kusuruna tahammül gösteremeyen, %1'lik hatasını bile affedemeyen, o %1'liğinden dolayı %99'unu silen insanlarda O işbirliğine asla yaklaşamıyorlar, işbirliği yapamıyorlar, insanlarla bir araya gelemiyorlar. Kabuğuna çekilip böyle melül ve farklı bir hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla işbirliğini artırmak istiyorsanız affetme yeteneğinizi de geliştirmeniz gerekiyor can dostlarım. Aile, kişinin kendi içi dedik, aile dedik, geniş aile dedik. Sonra kurumda işbirliği. Yani bir şirkette çalışıyoruz, bir kurumda çalışıyoruz. Maişet peşindeyiz helalinden. Evde evladı iyal var. Amenna. Ama kurumda işbirliği, toplumda işbirliği, halka halka, vatanda, bölgede, dünyada, tüm insanlık aleminde bir işbirliği şart. Biz evrenin yaratılmış en değerli varlığıyız. Ve bizden sadece ve sadece 8 milyar var can dostlarım. Trilyonlarca galaksinin olduğu bir evrende, hani gözümüzü göğe çevirmiş uzay araştırıyoruz. Teleskopları biraz da insanlara çevirmeli. Gözden gönülden ırak ettiğimiz, kendimize çok uzaklaştırdığımız insanları milyon kat yaklaştıran o büyük büyük teleskoplarla kendimize yakınlaştırmalıyız bence. Aramızdaki işbirliğini artırmalıyız, samimiyeti artırmalıyız, diyaloğu artırmalıyız. Daha fazla konuşabilmeliyiz, daha fazla gidip gelmeliyiz birbirimize. Biz Türkler dünyaya imece sistemi diye dünyanın en eski gönüllü işbirliği hareketini bir marka olarak kazandıran bir ulusuz. Türkiye'nin ve Türklerin bir markasıdır imece usulü. Yeniden o gönüllü imece sistemine dönmek zorundayız can dostlarım. Apartmandaysak apartmanda, sitedeysek sitede, köydeysek köyde. İmece sistemini kurmaya bugün bir mani halimiz yok, bir engel yok. Mekansal olarak yakın birliktelik yaşadığımız konu komşu ile daimi bir işbirliği şart. Ama oksijen bitti diyor ya, sorunumuz var ki o işbirini bitiren bir virüs iliklerimize kadar işledi. Güvensizlik virüsü, güvensizlik sendromu bizi birbirimizden ve karşıdaki kişileri bizden ırak tutuyor. Can dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Erkan Radyo'da Nitelikli İnsan programında izninizle kısa bir ara vereceğim. Ama bu işbirliği nasıl artıracağımızın yollarını konuşuyorum. Önemli bir yere geldik. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Nitelikli İnsan'da Münir Arıkan'la birlikleriniz devam ediyor. İş dünyasının Fortune 2000, dünyanın en büyük şirketlerinin kurucularının, patronlarının, CEO'larının geleceğin çalışanlarında ne tür yetkinlikler beklediğini konuşuyorduk ve bugünkü konumuz da işbirliğiydi. Gelecekte işbirliği çok daha önemli olacak. İşbirliğine yatkın olmamız lazım, işbirliklerini aramızdaki artırmamız lazım. Bunu konuşuyorduk. Ne dedik? Programın ilk yarısında kişinin kendi içinde, özünde, nefsinde, ailesinde, yakın akrabasında, bütün o geniş ailesinde, çalıştığı kurumda, bulunduğu bölgede, yaşadığı ülkede ve ümmet coğrafyasında, gönül coğrafyasında ve en akabinde de şu mavi gezegen dünyada biz dünyaların birbiriyle olan işbirliğini artırması lazım. Ama güvensizlik dolayısıyla güvensizlik sendromu yaşıyoruz, güven bunalımı yaşıyoruz, güvensizlik virüsü talamış ortalığı. Bizi bu virüs karşımızdaki kişiye yakın olmaktan, onunla yakın bir işbirliği geliştirmekten uzak tutuyor demiştik. Okulda okul arkadaşları ile, mahallede oyun arkadaşları ile gönüllü bir işbirliğine giren çocuklarımız ve gençlerimiz yok artık. İş yerinde takımdaşları ile gönüllü işbirliği de çok çok zorlaştı. Varsa yoksa emir komuta, hizaya geç deyince hizaya geçilecek. Ama hizaya geç deyince hizaya geçebilmesi de bir şey ama adı üstünde bu konu işbirliği ise, bunun gönüllü bir şekilde hani birlik olacaksa bir işle alakalı, bunun gönüllü bir şekilde olması lazım aziz dostlarım. Buradaki ana unsur, bir iş yapılırken taraflar birbirine güvenmeli. Birbirini liyakat ve ehliyet sahibi olarak görmeli. Birbirinin o işin üstesinden gelebileceğine inanmalı, itimat etmeli. Mutmain olmalı. İtminan derecesinde bir tatmin ortada olmalı. O işi yapabilme sürecinde ortaya çıkabilecek bütün risklere göğüs gerebilmeli. Ortaya çıkabilecek ve çıkmış olan zorlukları içtenlikle kabullenebilmeli. Onlarla başa çıkmak için çaba gösterebilmeli, canla başla yırtınmalı, işbirliği adı üstünde bir birlik sağlamalı. Yani taraflar süreçle ilgili birbirlerine açık ve şeffaf bir şekilde bilgi verebilmeli. Nice ortaklar görüyorum ben. 3 yıldan, 4 yıldan, 5 yıldan beri hesap görmedik hocam diyorlar. Bu nasıl ortaklık? Üstelik hani birbirini kandırmamak üzere Allah rızası için bir araya gelen iki ortağın üçüncüsü o şirkette Allah'sa, Allah'la da bir ortaklık kurmuş oluyorsunuz bir anlamda, haşa. kurumsal manada o işletmenin bir ortağı da Allah oluyor yani. Mülk onunsa, değil mi? Yani biz emanetçiyiz yani. Direkt ona çalışıyoruz yani. Dolayısıyla burada şeffaflık çok önemli. İşin süreciyle, hangi durumda olduğuyla alakalı birbirini sürekli bilgilendirmek, beslemek, hatta yetiştirmek elinden geliyorsa yani. Bir iş birliğinde mesela bir taraf zamanı iyi kullanamıyor ve işin gidişatında projeyi tökezletiyorsa, diğer arkadaşı sadece onun zamanı iyi kullanmadığıyla alakalı eleştirse ne olacak? Kendi kendine mi düzelecek? İlacı kim verecek? Ya da sen hep böyle 2 saat, 3 saat şirkete geç geldiğin için bu işler böyle oluyor demek. 50 yıl bunu desek bir faydası var mı? Bir araştırmamız lazım. Neden geç kalıyor? Acaba evde düzeltilebilecek bir durum mu var? Evde bir sorun mu var? Yolda trafik çok fazla. Ev mi çok uzak? Geliş saati mi çok uygun bir şey değil? Araç mı kullandığı araç mı uygun? Gibi gibi bir sürü şey burada söylenebilir. Dolayısıyla çözüm odaklı yaklaşım. İşbirliği adı üzerinde bir birlik içeriyor demiştik can dostlarım. Burada en önemli birlik bence başarının sahiplenilmesi. Ve ikilik de buradan çıkıyor. İşbirliğine giren taraflar genellikle başarıyı kendi taraflarına kesiyorlar. Kendilerine yontuyorlar. Ben yaptım havasına giriyorlar. Nice aile şirketleri görmüşümdür ben. Nice aile şirketlerinde koçluk ve danışmanlık yapmışımdır ben. Acizane. Bırakın ortakları, hadi profesyonel ortaklar, iki tane sermaye sahibi ya da birinin bilgisi var, öbürünün parası var gibi. Birinin binası var, öbürünün işletme sermayesi var. Birinin know-how'u var, o nasıl üretebileceğini biliyor. Öbürünün parası var gibi gibi. Hani profesyonel ortaklıklar tamam ama ben aile şirketi gördüm yani. Bırakın ortaklıkları, kardeşlerim bile, karındaşlarım bile başarıda madalyayı birbirine bırakmadığına şahit olmuşumdur. Ben olmasam olmazdınız, ben olmasam başaramazdınız. Ben şunu yapmasam asla bu duruma gelemezdiniz. Zaten benim yüzümden oldu ama bir türlü bunu takdir edemediniz falan. Ya tamam da arabada hangi parça lüzumsuz mesela? Direksiyonu mu atalım mübarek adam? Tekerin birinden mi vazgeçelim? Benzin ve aküden mi vazgeçelim? Kablolardan mı vazgeçelim? Camdan mı vazgeçelim? Bir saatin zemberek ve çarkları gibi yani içinde yaklaşık olarak 400 ile 1000 adet arasında parçanın bulunduğu İsviçre saatlerinde hangi parçayı çıkartabilirsiniz saatten? Mümkün mü böyle bir şey? Hepsinin çok özel bir yeri vardır. Bırakın o saatin o incecik bir milim, hatta bir mikron kalınlığındaki dişlisini, o dişlinin ucunda bir tane bir çentik olsa, o boşa dönse tık tık tık, ne akrep ilerleyecek, ne yol kovanı ilerleyecek, ne saniye ilerleyecek, hiçbiri, hepsi. Saati göremeyeceğiz, zamanın nasıl aktığını göremeyeceğiz yani. Dolayısıyla gelin bu karşılıklı işbirliğiyle başarmış zaferleri de işbirliği ile kabullenelim. Bizim başarımız diyelim. Ama hangimizin daha işler yaptığı belli olsun diye sınanmaklığımız başka türlü nasıl gerçek olacak? Kıskançlık da, kin de, nefret de, hırs ve haset de bir duygu ve o duyguları içimize yerleştiren, o duyguların bir benzerini Yusuf'un kardeşlerinin gönlüne yerleştiren Rab ile aynı Rab. Rabbimiz ve ilahımız, Allah'ımız bizi bu şekilde imtihan edeceği için o duyguları da içimize o şekliyle yerleştiriyor. Ama uyarıyı da yapıyor. Tegabun suresi 16. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala Hazretleri öyle buyuruyor can dostlarım. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Çok haşa yani hangi ayet çarpıcı değil ki zaten ama çok çok çok çarpan ayetlerden bir tanesidir yani. وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ Böyle bir tokat gibi işte o nefsin o şuh şehvetinden, isteğinden, arzusundan, o nefsin hep kendine kısmaya çalıştığı cimriliğinden yani bu şuhha nefsi kavramı bu iyi anlamak zorundayız yani. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iki yerde geçiyor. Hani Tegabun suresindeki ifadede öncesinde o halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinizi olarak harcayın dedikten sonra وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ geçiyor. Kim nefsin cimrinden korunursa. Demek ki hani kendi iyiliğimize olarak harcamanın önünde bir nefsin cimriliği var yani. Bundan korunan kurtuluşa erenler diyor. Ama nefsin cimriliğinden korunmanın şifresi bu ifadenin geçtiği ikinci yerde sanki verilmiş. Allah'ımız tarafından. O da Haşr suresi 9. ayet-i kerime. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler. Daha önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kim? Medineli Ensar işte. Kendilerine göç edip gelenleri severler. Göç edip gelenler kim? Mekkeliler işte. Allah Resulü Musab bin Ümeyr'in gönderip öncesinde hicretten evvel gönülleri mayaladığı o Mekkeli Müslümanlar ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler diyor. Bu ayet-i kerimeyi anlamak için günümüz Türkiye'sini, günümüz İslam alemini iyi anlamamız lazım aziz dostlarım. Ayet devam ediyor. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler dedikten sonra işte direkt geliyor ifade. Kim nefsin cimrinden korunursa işte onlar kurtuluş erenlerdir. Yine aynı ifade. Bu işbirliğinin nasıl olması gerektiği konusunda bir manifesto ortaya koyuyor sanki. Şimdi göçmenlerle, muhacirlerle, Suriyeli kardeşlerimizle ilgili toplumumuzdaki algıyı bir düşünün bir. Ya Suriyelilerle ilgili algıyı boş verin. Şu anda adli sistemimizde, mahkemelerde davaların %76'sı kardeşlerin birbiriyle alakalı miras davasıymış. Aziz dostlarım ben daha ne diyeyim? Babayla alakalı heyet raporu almanın peşindeymiş. Allah bizleri böyle bir felaketten korusun inşallah. Efendim babam her ne kadar böyle bir vasiyette bulunduysa da, her ne kadar bu kadar böyle bir şeyi kardeşime, abime, ablama verdiyse de, aslında akıl sağlığı yerinde değil, siz bunu bir kontrol edin. Ya da şahitleri dinleyin, o dönemde babam delirmişti falan falan. Hani babasına bir melanet atfedecek düzeyde daha fazla o dünya malını almak için. Ondan sonra aziz dostlarım, şu anda biz bu durum içindeyken Medineli Ensar'ın Mekke'den ya da başka yerlerden göç ederek Medine'ye yurt edine muhacire olan yardım etme duygusunu nasıl anlayalım? İnsanlık tarihinin zirve anlarından bir tanesidir o an. O Medine'nin hali. Yani ne var Medine'de? Hurma bahçeleri var. Yani çölün ortasında Medine vahasını düşünün. Sanayi mi var? Ticaret mi var? Ticaret biraz Mekke'de var. Medine'de de biraz var tabii ki. Ama ve böyle büyük bir ticaret merkezi değil. Şam gibi değil mesela. En değerli şeyleri, hurma bahçeleri. Hani düşünsenize Karadeniz'desiniz, sadece çay bahçeniz var, sadece fındıklığınız var. Güneydesiniz, sadece bir pamuk tarlanız var. Başka bir şeyiniz yok, buğday tarlanız var. Düşünün bir. O güzel insanlar, iki tane bahçeleri varsa, küçük olan, kendilerine yetecek olan, 2-3 ağaçlık, 3-5 ağaçlık olanı kendi ailelerine ayırmışlar. 50-100-200 ağaçlık olan o büyük bahçeyi direkt muhacire vermişler hicret edenlere. Onların daha çok ihtiyacı var diye. Evleri varmış birkaç tane. Küçük olanı kendileri yerleşmişler. O büyük olanı boşaltmışlar. Onu muhacire vermişler. İş o kadar bu işbirliğiyle alakalı bu gönüllü hareket o kadar artmış ki geldiği nokta birkaç hanımı olanlar Allah Resulüne gelip eşlerinden bir tanesini boşayıp muhacirle nikahlamak üzere böyle bir şey yapmak istediklerini söylemişler. Allah Resulü ondan men etmiş. Eski eşlerin hani boşandıkları zaman eski eş oluyor. Onu da bu hicret eden bekar muhacirlere nikahlamak istemişler ama ona da Rabbimizden izin çıkmamış. Kardeşlik için iyilik istemenin zirve makamıdır. İhsar makamı. Kardeşini öncele, kendi nefsini ötele. Kendi istediğinin kat kat fazlasını kardeşi için iste. Sana yapılmasını istemediğin bir şey asla kardeşine yapma. Şimdi biz elimizi vicdanımıza koyalım. Lübnanlı, Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin yerinde biz olsak bize ne yapılmasını isterdik? Suriye'ye hicret eden biz olsaydık. Buradaki herhangi Allah muhafaza bir savaş dolayısıyla bir zulüm dolayısıyla oraya kaçan biz olsaydık canımızı kurtarma bağısına. Orada bize Suriyeli kardeşlerimizin nasıl davranmasını isterdik? Yüzyıllarca kardeşçe yaşadığımız bir coğrafya ya. Elinge vuru gelip cetveli koyup bir tane sınır çizdi diye o bize düşman mı oluyor? Ülke olarak ayrı bir ülke olabilir ama hani Azerbaycan'la ilgili bu kullanılır. İki devlet tek millet diye. Niye öyle olmasın? Niye İslam ümmeti tek bir millet olmasın? Burada biraz uzattım ama aziz dostlarım, işbirliğinde kendi nefsimize yontma asla ve asla yoktur. Hata ve kusur varsa bendedir. Proje akamete uğradıysa buna ben sebebiyet vermişimdir. İşler iyi gitmediyse benim hatamdan dolayıdır. Ama başarı işbirine girdiğimiz kişi ve kişilerin sebebiyledir. Onlar olmasa bu başarı olmayacaktır. Böyle baktığımızda nefisler kabarmaz, insanlar azmaz. Karşındaki muhataplar sizi risk ve tehdit olarak görmez. Böyle baktığınızda şeytan kibir ve bencillik oltası ile sizi günaha çekmez. İşbirliği başlangıcı itibariyle iyi niyetle başlamış bir sürecin sonucu itibariyle de başarıyla bitmişse paylaşımının da adaletli olmaklarını gerektirir. Tamam, başardık ve adaletle paylaşıyoruz paylaşımı. Peki ya başarısız durumu varsa ne olacak? İşbirliği sürecini birlikte yaşayan kişiler başarısızlık durumunda ya keşke seni tanımaz olsaydım, keşke de bu kurumu kurmaz olsaydım, keşke de seninle ortak olmaz olsaydım, seninle de yola çıkmaz olsaydım noktasına vardırmamalı durumu aziz dostlarım. Kendi aklınızı kullanarak o işbirliğine girmişsiniz işte. O yuvayı kurmuşsunuz, o nikahı yapmışsınız, o akde girmişsiniz, o ortaklığı sağlamışsınız. Herkes kendi hata ve kusuruna bakıp ibret almalı ve ders çıkartmalı bence. Ve bir önemli unsur da işbirliğinde daha önceki girdiğimiz işbirlikleri her ne kadar olumsuz tecrübe oluşturmuş olsa da olabilse de bu bizim işbirliğine olan güvenimizi kaybettirmemeli. İşbirliğine olan inancımız bitmemeli yani. Ya yaptık bir sefer bir daha töbe dememeliyiz. Yaptık ama yapmaz olaydık dedirtmemeli ayrı. Bundan sonra ben bir işbirliğim aman aman aman da dememeliyiz. Bugün aile şirketlerimiz neden yok oluyor? İnsanlar neden bir müddet sonra az olsun ama benim olsun moduna giriyor? Neden kardeşler birbirleri ayrılıyor? İşte tam da bu sebepten dolayı. Tabii burada işbirliğini seven, sayan, takdir eden ve her şeyden önemlisi birbirine güvenen kişilerin nezdinde yürütebilecek bir süreç olarak söyledik ama lütfen takdir eksikliği de yaşamayın aziz dostlarım. Evet, birbirinize güvenmiş olabilirsiniz. O güvendiğiniz kişilerle bir işbirliğine girmiş olabilirsiniz. Birbirinizi seviyorsunuzdur, sayıyorsunuzdur. Ama takdir, maharet, iltifata tabi. İşler eksik olabilir. Eksikliğe değil, yapılan işe odaklanın. Türkiye'de mesela bu anlamda bunu söylemeden geçemeyeceğim. İşbirliği kurumlar arasında çok kısıtlı. Şirketlerimiz belli halüsinasyonlar görüyorlar. Belli kaygıları var, know-how kaybı var. Teknoloji hırsızlığı riski var, üretim proseslerini çaldırırım, bunu ele geçirirler gibi. Bu konularda çok ketum oldukları için özellikle sektörel işbirliklerine genelde karşı bizim şirketlerimiz. Kolay kolay işbirliğine girmezler. Halbuki bu işbirliği onların gelişiminin bir anahtarı. Bir büyük eksiklik de bu anlamda rakipler arası işbirliği eksikliği. Bu profesyonel olgunluğun Süper Ligi bence. Bu ligde birbirini yetiştiren, birbirini geliştiren, birbirini dönüştüren şirketler birbirine destek olabilirler. Birbirinden öğrenen şirketler birbirinden destek olabilirler. Üstelik rakip en hızlı rekabet stratejisinde geliştiren ve dönüştüren kurumdur can dostlarım. Birlikte nasiplenirsiniz. Unutmayın çarşı uzadıkça nasip artar. Yeter ki siz işbirliğini ayağa kaldırın. Yeter ki siz o gönüllü işbirliğinde paydaşlarınızın bu Fatih Sultan Mehmet döneminde Edirne'deki çarşıdaki esnafın birbiriyle alakalı işbirliği olabilir. Bu sizin ailenizde, şirketinizde, kurumunuzda, vatanınızda, ümmetinizde, devletinizde, şu mavi gezegen dünyada bir işbirliği olabilir insanlık aleminde. Önemli değil. Yeter ki siz işbirliğini ayağa kaldırın, o sizi ayağa kaldıracaktır inşallah. Can dostlarım, inşallah gelecek hafta yine bu iş dünyası gelecekle alakalı neyi öngörüyor, çocuklarımıza ne tür bir nitelik kazandırmalıyız da inşallah bilgi okur yazarlığından devam edeceğim. İşbirliğinde bu kadar kafi anlatmamız ama sizden istirhamım. İnşallah hayatınızda ya ben nasıl daha fazla işbirliğine girebilirim diye o gözle bir çevrenize bir bakın. Ailenize bakın, çocuklarınıza bir bakın, akrabalarınıza bir bakın, şirketinizde çalışanlarınıza bir bakın, paydaşlarınıza bakın, çözüm ortaklarına, tedarikçilerinize, müşterilerinize, hedef kitlenize bir bakın, rakiplerinize bir bakın. Ben nasıl daha fazla işbirliğini artırırım? Bu soru sizi inşallah bu gönüllü işbirliğinde daha yetkin bir hale getirecektir. Hayatınızdaki olumlu işbirliklerinin sizde olumlu katkılar sağlayacağı bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.